65. Evlilik Sahnesi. Üç genç, 15. Louis Meydanı'nda birbirlerinden ayrılmış, yani Morel Bulvarlara, Château Renault Revolution Köprüsü'ne doğru giderken, Debray rıhtım boyunca ilerlemeye başlamıştı. Morel ve Château Renault, büyük bir ihtimalle meclis kürsüsündeki etkileyici nutuklarda ve Richelieu Caddesi'ndeki tiyatroda sergilenen dokunaklı oyunlarda söylendiği gibi aile ocağına dönseler de, Debray için aynı şey geçerli değildi. Lour'un arka kapısına geldiğinde sola döndü. Karuseli tırsa kalkarak geçti. Saint Roch sokağı boyunca ilerledi. Miko diğer sokağından çıktı ve Monsieur de Villefort'un kendisini ve karısını Saint Honor mahallesine bıraktıktan sonra baronesi evine getiren arabayla aynı anda Madame Danglars'ın kapısının önüne ulaştı. Evde herkesçe tanınan Debray önce avluya girdi. Yuları bir uşağa attıktan sonra Madame Danglars'ı almak için araba kapısına doğru geldi ve konağa doğru yürümek üzere koluna girdi. Dış kapı kapanır kapanmaz ve Baroness ile Debray avluda baş başa kalır kalmaz ''Neyiniz var Hermine?'' diye sordu Debray. Kontun anlattığı o hikaye ya da daha doğrusu o masal karşısında neden kötü hissettiniz? ''Çünkü bu akşam çok keyifsizdim dostum.'' diye yanıtladı Baroness. ''Ama hayır Hermine.'' dedi Debray. ''Beni böyle kandıramazsınız. Konta geldiğinizde tam tersine çok keyifliydiniz. Monsieur Danglars'ın suratı biraz asıktı. Bu doğru ama böyle somurtkan olduğunda nasıl davrandığınızı biliyorum. Biri sizi incitmiş. Bunu bana anlatın. Size böyle bir küstahlık yapılmasını asla hazmedemeyeceğimi biliyorsunuz.'' ''Sizi temin ederim ki yanılıyorsunuz Lucien.'' dedi Madame Danglars. ''Söylediğim gibi her şey sizin de fark ettiğiniz ve sözüne etmeye değmeyeceğini düşündüğüm bir keyifsizlikten kaynaklandı.'' Madame Danglars'ın kadınların sıklıkla nedenini kendilerinin de anlayamadığı o sinirli anlarından birini yaşadığı ya da Debray'ın tahmin ettiği gibi kimseye açıklayamadığı gizli bir şoka maruz kaldığı belliydi. Bunun üzerine kadın yaşamının temel unsurlarından biri olan o geçici huzursuzluk haline alışkın olan Debray, yeni bir sorgulama ya da ağızdan itiraf almak için uygun anı beklemeye karar verip fazla üstelemedi. Baroness odasının kapısında sırdaşı ve oda hizmetçisi Mademoiselle Corneli ile karşılaştı. ''Kızım ne yapıyor?'' ''Akşam boyunca çalıştı ve sonra da yattı.'' diye yanıtladı Mademoiselle Corneli. ''Sanırım hala piyanosunun sesini duyuyorum.'' ''Mademoiselle yatağında ama Mademoiselle Louis d'Armel'i piyano çalıyor.'' ''Tamam.'' dedi Madame Danglars. ''Soyunmama yardım edin.'' Yatak odasına girildi. Debray geniş bir kanepeye yayılırken Madame Danglars, Mademoiselle Corneli ile birlikte süslenme odasına geçti. ''Sevgili Monsieur Lucien,'' dedi Madame Danglars kapı aralığından. ''Sürekli Eugene'in sizinle konuşmadığından yakınıyorsunuz, öyle değil mi?'' ''Madame,'' dedi, Baroness'in bir aile dostu olduğunu bilen ve kendisine sürekli oyunlar yapan köpeğiyle ilgilenen Lucien. ''Size bundan yakınan sadece ben değilim. Sanırım Morcerf'in de geçen gün size nişanlısının ağzından tek bir söz bile çıkmadığından şikayetçi olduğunu duymuştum.'' ''Bu doğru,'' dedi Madame Danglars. ''Ama sanırım bir sabah her şey değişecek ve Eugene'in çalışma odanıza girdiğini göreceksiniz.''
''Benim çalışma odama mı?''
''Yani bakanınkine.''
''Hangi amaçla?''
''Sizden operada iş talep etmek için. Aslında müziğe böyle hayran birini görmedim. Cemiyete mensup biri için gülünç bir şey.'' Debray gülümsedi. ''Tamam o zaman, baron ve sizin rızanızla gelirse bu işi halledeceğiz ve onun gibi büyük bir yeteneğe ödeme yapacak kadar zengin olmasak da hak ettiğini vermeye çalışacağız.''
''Tamam Corneli,'' dedi Madame Danglars. ''Artık gidebilirsiniz.''
Corneli'nin çekilmesinden sonra odasından çekici bir gecelikle çıkan Madame Danglars, Lucien'in yanına oturdu. Ardından dalgın bir ifadeyle küçük spanyelini okşamaya başladı. Lucien bir an için ona sessizce baktı.
''Hadi Hermine, bana içtenlikle cevap verin. Sizi inciten bir şey var, öyle değil mi?''
''Kesinlikle hayır,'' diye yanıtladı Baroness. Yine de nefesi daralmış gibi ayağa kalktı. Soluk almaya çalıştı ve kendine bakmak için bir aynanın önüne geçti.
''Bu akşam etrafa korku yaymış olmalıyım,'' dedi.
Debray bu hususta Baroness'in içini rahatlatmak üzere gülümseyerek ayağa kalktığı sırada kapı aniden açıldı. Monsieur Danglars içeri girince Debray yerine geçti. Kapının gürültüsünü duyunca arkasını dönen Madame Danglars kocasına gizlemeye bile gerek duymadığı bir şaşkınlıkla baktı.
''İyi akşamlar madam,'' dedi bankacı. ''İyi akşamlar Monsieur Debray.'' Baroness, baronun bu beklenmedik ziyaretini hiç kuşkusuz gün içinde ağzından kaçan ağır sözlerini telafi etme arzusuna bağladı. Ağırbaşlı bir tavır takınarak Lucien'e döndü ve kocasına karşılık vermeden, ''Monsieur Debray, bana bir şeyler okuyun.'' dedi. Baronun gelişi karşısında önce hafifçe endişelenen Debray, Baroness'in sükunetini fark ederek kendisini topladı ve elini ortasındaki altın kakmalı sedef bıçağın ayraç işlevini gördüğü kitaba doğru uzattı.
''Pardon,'' dedi bankacı. ''Ama bu kadar geç saate kalarak çok yorulacaksınız. Saat 11 ve Monsieur Debray da epey uzakta oturuyor.''
Debray, Danglars'ın ses tonunda tamamen sakin ve nazik olmasından ziyade, bu sükunetin ve nezaketin ortasında, baronun yüzünde o akşam karısının istediğinden farklı bir şey yapmanın alışılmadık ifadesini görmesine şaşırdı. Aynı şekilde afallayan baroness de bu şaşkınlığını, baktığı gazetede borsanın kapanış rakamlarına dalmış olmasa, kuşkusuz kocasını düşünmeye sevk edecek bir bakışla kanıtladı. Bu yüzden hiçbir işe yaramayan bu kibirli bakış etkisini hiçbir şekilde gösteremedi. ''Monsieur Lucien, size uyumaya hiç niyetim olmadığını, anlatacak çok şeyim olduğunu ve ayakta uyusanız bile bu geceyi beni dinlemekle geçireceğinizi belirteyim.''
''Emrinizdeyim madam,'' dedi Lucien soğuk bir şekilde. ''Sevgili Monsieur Debray,'' diye araya girdi bankacı. ''Sizden bu geceyi Madame Danglars'ın çılgınlıklarını dinleyerek geçirmemenizi rica ediyorum. Çünkü onları yarın da dinleyebilirsiniz. Ama bu gece bana ait. İzninizle kendime ayıracağım bu geceyi karımla ciddi meseleleri konuşmakla geçireceğim.''
Bu kez doğrudan hedefine ulaşan darbe Lucien ve Baroness'in afallamasına neden oldu. Birbirlerinin gözlerini bu saldırıya karşı bir destek arayışıyla sorguladılar ama evin reisinin karşı konulamaz gücü sayesinde baronun istediği oldu.
''Kesinlikle sizi kovduğumu sanmayın sevgili Debray. Beklenmedik bir gelişme bu akşam Baroness'le konuşmamı gerektiriyor. Bu o kadar nadir rastlanan bir durum ki kimse bana kin beslemesin.''
Bir şeyler geveleyen Debray selam verdi ve Etail'deki Nathan gibi kapının köşelerine çarparak dışarı çıktı. ''Bu inanılmaz,'' dedi kapıyı arkasından çekerken. ''O kadar gülünç bulduğumuz bu kocalar bizim üzerimizde nasıl böyle kolayca üstünlük kurabiliyorlar?'' Lucien gittikten sonra kanepedeki yerine oturan Danglars açık duran kitabı kapattı ve ürkütücü bir kendine güvenle köpekle oynamaya başladı. Ama kendisine Debray'a olduğu kadar yakınlık beslemeyen köpeğin ısırmaya kalkışması üzerine hayvanı boynundan kavrayıp odanın diğer köşesindeki bir uzanma koltuğuna fırlattı. Havada uçarken bir çığlık atan köpek uzanma koltuğunun üzerine düştüğünde bir yastığın arkasına büzüştü ve hiç alışık olmadığı bu muamele karşısında sessizce hiç kıpırdamadan bekledi.
''Monsieur, gelişme kaydettiğinizin farkında mısınız?'' dedi Baroness istifini bozmadan. ''Genellikle kabasınız ama bu akşam hödükleşiyorsunuz.'' ''Çünkü bu akşam her zamankinden daha keyifsizim.'' diye yanıtladı Danglars.
Hermine bankacıya büyük bir küçümsemeyle baktı. Kibirli Danglars genellikle kendini çileden çıkaran bu bakışlara o akşam hiç aldırmadı. ''Sizin keyifsizliğinizden bana ne?'' diye yanıtladı kocasının soğuk tavırlarına öfkelenen Baroness. ''Senin sıkıntın benim umurumda mı? Keyifsizliklerinizi kendinize saklayın ya da iş yerinizde dışa vurun. Para ödediğiniz çalışanlarınız olduğuna göre öfkenizi onlardan çıkarabilirsiniz.''
"Hayır," diye yanıtladı Danglars. "Tavsiyelerinizde yanılıyorsunuz madam. Bu yüzden öğütlerinize kulak asmayacağım. İş yerlerim sanırım Monsieur Desmoutiers'ın söylediği gibi benim gelir kaynağımdır. Oradaki işleyişin ve sükunetin bozulmasını istemem. Çalışanlarım bana servetimi kazandıran ve kazandırdıklarını dikkate alırsam hak ettiklerinin çok altında ücret ödediğim dürüst insanlardır. Dolayısıyla onları öfkelenemem. Asıl öfkeleneceğim kişiler yemeklerimi yiyen, atlarımla uğraşan ve kasamı boşaltanlardır.''
''Kasanızı boşaltan bu kişiler de kim? Monsieur, rica ederim daha açık konuşun.''
''Ah, içiniz rahat olsun. Üstü kapalı konuşuyorsam neyi kastettiğimi kısa sürede anlayacağınızı bildiğimden,'' diye yanıtladı Danglars. ''Kasamı boşaltanlar bir saat içinde benden 500 bin frank sızdıranlardır.''
''Sizi anlamıyorum Monsieur,'' dedi hem sesinin titremesini hem de yüzünün kızarmasını belli etmemeye çalışan Baroness.
''Tam tersine çok iyi anlıyorsunuz,'' dedi Danglars. ''Ama bu kötü niyetli tavrınızı sürdürürseniz size İspanyol tahvillerinden 700 bin frank kaybettiğimi söyleyeceğim.''
''Ah, şuraya bakın,'' dedi Baroness sırıtarak. ''Ve bu kayıptan beni mi sorumlu tutuyorsunuz?''
''Neden olmasın?''
''700 bin frank kaybetmeniz benim hatamdan mı kaynaklanıyor?''
''Benim hatamdan olmadığı kesin.''
''Monsieur,
diye karşılık verdi Baroness sert bir tonda. Size bana kasanızdan asla söz etmemenizi söylemiştim. Bu ne ebeveynlerimin ne de ilk kocamın evliliğinde alıştığım bir dildir.
Buna kesinlikle katılıyorum. Ailenizin de ilk kocanızın da tek kuruşu yoktu.
İşte sabahtan akşama kadar kulaklarımı tırmalayan bankacılık argosunu bilmememin bir nedeni de bu. Sayılan ve tekrar tekrar sayılan o paraların gürültüsü beni tiksindiriyor. Ve bilmem neden, ses tonunuz bana daha da sevimsiz geliyor.
Aslında bu çok garip, dedi Danglars. Bense sizin benim işlerime karşı yoğun bir ilgi duyduğunuzu sanıyordum.
Ben mi? Böyle bir ahmaklığa inanmanızı kim sağladı?
Bizzat siz.
Ah, demek ben.
Hiç kuşkusuz.
Böyle bir sonuca hangi vesileyle vardığınızı öğrenmek isterdim.
Ah tanrım, çok basit. Geçen Şubat bana önce Haiti fonlarından söz etmiştiniz. Rüyanızda Havre limanına giren bir geminin hiçbir zaman gerçekleşeceği düşünülmeyen bir ödemenin yapılacağı haberini getirdiğini görmüştünüz. Rüyanızdaki öngörüleri iyi bilirim. Bunun üzerine el altından piyasadaki Haiti borç tahvillerinin tamamını topladım. 400 bin frank kazandım ve 100 bin frankını size verdim. Bu parayla ne yaptığınız beni ilgilendirmez. Mart'ta bir demiryolu ihalesi söz konusuydu. Eşit güvenceler sunan 3 şirket ihaleye katıldı. Bana bu tür spekülasyonlara yabancı olduğunuzu söylemenize rağmen, tam tersine bu hususlarda çok gelişkin olduğunu düşündüğüm içgüdülerinizin size ihaleyi Midi şirketinin kazanacağını söylediğini bildirdiniz. Bu şirketin hisselerinin 3'te 2'sini hemen topladım. Gerçekten de öngördüğünüz gibi ihaleyi kazanan bu şirketin hisselerinin değeri 3'e katlandı ve 1 milyon frank kazandım. Bu paranın 4'te 1'i size kuruşu kuruşuna ödendi. Bu 250 bin frankla ne yaptığınız beni ilgilendirmez.
Nereye varmak istiyorsunuz monsieur? Diye haykırdı öfke ve sabırsızlıkla titreyen baroness.
Sabırlı olun madam, şimdi anlatacağım.
Ne mutlu.
Nisan ayında bakanın akşam yemeğine katıldınız. Orada İspanya'dan bahsedildi ve gizli bir konuşmaya tanık oldunuz. Don Carlos sürgüne gönderilecekti. İspanyol tahvillerini satın aldım. Sürgünün ardından Don Carlos 5. Charles ünvanıyla Bidasoa nehrini geçtiği gün 600 bin frank kazandım. Bu 600 bin frankın size ait olan 150 bin franklık bölümünü keyfinize göre harcadınız ve size hiç hesap sormadım. Neticede bu yıl benden 500 bin frank aldınız.
Peki ya sonra monsieur?
Ah evet sonra. İşler tam da bundan sonra bozuldu.
Gerçekten de olayları açıklama tarzınız...
Düşüncelerimi böyle dile getiriyorum. Bana gereken de bu. Sonra 3 gün önce olanlar oldu. 3 gün önce Monsieur Debray ile siyasetten söz ettiniz ve onun sözlerinden Don Carlos'un İspanya'ya döndüğü anlamını çıkarttınız. Bunun üzerine elimdeki hisseleri sattım. Haber yayıldı. Piyasada panik havası esmeye başladı. Hisseleri satmadım, yok pahasına verdim. Ertesi gün haberin yanlış olduğu öğrenildi ve bu yanlış haber yüzünden 700 bin frank kaybettim.
Ya sonra?
Sonra size kazandığımda 1/4'ünü verdiğime göre kaybettiğimde de bana 1/4'ünü vermeniz gerek. 700 bin frankın 1/4'ü 175 bin frank yapıyor.
Ama bu söyledikleriniz çok saçma ve bu işe Monsieur Debray'nin ismini nasıl karıştırabildiğinizi anlayamıyorum.
Çünkü istediğim 175 bin frank sizde yoksa bu parayı dostlarınızdan ödünç alabilirsiniz. Çünkü Monsieur Debray da dostlarınızdan biri.
Yazıklar olsun diye haykırdı baroness.
Ah, böyle tavır almalara, bağırmalara modern drama burada hiç yer yok madam. Yoksa beni size Monsieur Debray'ın bu yıl kendisine verdiğiniz 500 bin frankla birlikte en usta kumarbazların asla keşfedemedikleri bir şeyi, oyuna girmeden kazanılan ve kaybedildiğinde dahi kaybedilmeyen bir rulet oyunu icat ettiğini düşündüğünü söylemek zorunda bırakacaksınız.
Baroness öfkeyle karşı çıkmak istedi. Sefil, dedi. Bugün beni suçlamaya cesaret ettiğiniz şeyi daha önce bilmediğinizi söylemeye cesaret edebilir misiniz?
Size bildiğimi söylemiyorum. Size hiç bilmediğimi de söylemiyorum. Size, sizin benim karım, benim de sizin kocanız olmadığım şu 4 yıldır sergilediğim tavırları incelemenizi söylüyorum. O tavırlarda hiçbir tutarsızlık bulamazsınız. Ayrılmamızdan bir süre önce İtalyan tiyatrosunda başarıyla sahne almaya başlayan o ünlü baritondan müzik dersi almak istediniz. Ben de Londra'da büyük bir üne kavuşan o dansçı kadından dans etmeyi öğrenmek istedim. Hem sizin adınıza hem de benim adıma bana 100 bin franka mal oldu bu. Hiçbir şey söylemedim çünkü birlikteliklerde uyum gerekir. 100 bin frank bir erkeğin ve bir kadının dansın ve müziğin temelini öğrenmesi için çok yüksek bir tutar değildir. Kısa süre sonra şandan soğudunuz ve aklınıza bir bakanın sekreterinden diplomasi öğrenmek geldi. Sizi bu konuda serbest bıraktım. Aldığınız derslerin ücretini cebinizden ödüyorsanız bunun beni hiç ilgilendirmeyeceğini anlıyorsunuz, öyle değil mi? Ama bugün bu parayı benim cebimden aldığınızı ve bu öğrenme sürecinizin bana aylık 700 bin franga mal olabileceğini fark ediyorum. Burada durun madam, çünkü bu böyle süremez. Ya diplomat dersleri ücretsiz verecek ve onu hoş göreceğim ya da bu eve bir daha ayak basamayacak. Anlıyor musunuz madam?
Ah, bu kadarı fazla mösyö diye haykırdı soluk soluğa kalan Hermine. Rezilliğin sınırlarını aşıyorsunuz.
Ama dedi Danglars, daha ileri gitmediğinizi ve yasanın kadın kocasının izinden gitmelidir deyişine memnuniyetle itaat ettiğinizi mutlulukla izliyorum.
Hakaretler.
Haklısınız, bu tartışmayı burada keselim ve soğukkanlılıkla düşünelim. Sizin işlerinize, sizin iyiliğinize olmadığı sürece hiç karışmadım. Siz de aynısını yapın. Kasamın sizi ilgilendirmediğini mi söylüyorsunuz? Tamam o zaman, kendi kasanızla ilgilenin. Ama benimkini ne doldurun ne de boşaltın. Zaten tüm bunların siyasi bir ayak oyunu olup olmadığını, beni muhalefette görmekten hoşnut olmayan ve halka uyandırdığım sempatiyi kıskanan bakanın beni batırmak için Mösyö Debray ile anlaşıp anlaşmadığını kim bilebilir?
Sanki bu mümkünmüş gibi.
Ama bundan hiç kuşkum yok. Böyle bir şeyle, yanlış bir telgraf haberiyle, yani imkansız, neredeyse imkansız olanla, iki telgrafın gönderdiği birbirinden tamamen farklı işaretlerle kim karşı karşıya kalmıştır? Aslında bu, özellikle bana karşı çevrilen bir dolap.
Mösyö, dedi Baroness mütevazi bir ifadeyle. Sanırım o görevlinin kovulduğunu, hatta hakkında dava açılmasından söz edildiğini, tutuklama emrinin verildiğini ve ilk araştırmalarda çılgınlığını ya da suçluluğunu kanıtlarcasına kaçmış olmasa bu emrin yerine getirilmiş olacağını biliyorsunuz. Bu bir yanlışlıktı.
Evet, ahmakları güldüren, bakanın kötü bir gece geçirmesine yol açan, bakanlık sekreterinin belgelerinin güvenilir olmadığını kanıtlayan ama bana 700 bin franga mal olan bir yanlışlık.
Mösyö, dedi aniden Hermine. Bütün bunlar sizce Mösyö Debray'dan kaynaklanıyorsa neden kendisiyle konuşmuyorsunuz? Neden erkeği suçlayıp kadına öfkeleniyorsunuz?
Ben Mösyö Debray'ı tanıyor muyum? Onu tanımak, onun tavsiyelerine uymak istiyor muyum? Ben hisse senedi alıp satıyor muyum? Hayır. Tüm bunları yapan ben değilim, sizsiniz.
Ama o paraları kazandığınız sırada... Danglars omuzlarını silkti.
Gerçekten de tüm Paris'in dikkatini çekmeyecek şekilde birkaç entrika çevirdikleri için kendilerini dahi sanan bu kadınlar çok çılgın yaratıklar. Ama bir düşünsenize, tutun ki sanatınızın ABC'si olarak çevirdiğiniz dolapları kocanızdan sakladınız. Kocalar çoğunlukla böyle şeyleri kabullenmek istemediklerinden cemiyet hayatında arkadaşlık ettiğiniz kadınların soluk bir kopyası olacaktınız. Ama benim için aynı şey geçerli değil. Her zaman, her şeyin farkındayım. Yaklaşık 16 yıldır belki de benden bir düşünceyi sakladınız ama bir davranışı, bir girişimi, bir hatayı asla. Becerinizi alkışlamanızın, beni kesinlikle aldattığınızı sanmanızın size ne faydası oldu? Benim sözde hiçbir şeyden haberdar olmamam sayesinde Mösyö de Villefort'tan Mösyö Debray'a kadar dostlarınızın hepsi benim önümde titredi. Dostlarınızın hepsi bana, karşınızdaki tek üstünlüğüm olarak bu evin reisi gibi davrandı. Nihayet onlardan hiçbiri benim şimdi size onlar hakkında söylediklerimi benim hakkımda söylemeye cesaret edemedi. Beni iğrenç bulmanızı anlıyorum ama beni gülünç duruma düşürmenize izin vermeyeceğim ve her şeyden öte beni batırmanızı size kesinlikle yasaklıyorum.
Baroness Wilford'un adı telaffuz edilinceye kadar kendine hakim olmuştu. Ama bu isim karşısında benzi soldu ve bir yaydan fırlar gibi ayağa kalktı. Kollarını bir hayaleti uzaklaştırmak istercesine salladı ve bilmediği ya da belki de Danglars'ın neredeyse tüm hesapları gibi iğrenç bir hesaplamayla ağzından hepsini kaçırmak istemediği sırrın sonunu öğrenebilmek için kocasına doğru 3 adım attı. Mösyö de Villefort, bu ne anlama geliyor? Ne demek istiyorsunuz?
Şunu demek istiyorum madam. Ne filozof ne de bir bankacı olan ya da her iki işi aynı anda yapan ve bir kraliyet savcısından hiçbir şey elde edemeyeceğini anlayan ilk kocanız Mösyö de Nargon 9 ay ortada görünmedikten sonra sizin 6 aylık hamile olduğunuzu fark edince kederinden ya da öfkesinden öldü. Ben kaba bir adamım. Bunu sadece bilmekle kalmıyor, bundan övünüyorum. Kabalığım ticari işlerimdeki başarı araçlarımdan biridir. İnsan neden başka birini öldürmek yerine kendini öldürür? Çünkü kurtaracak bir serveti yoktur. Ama ben hayatımı servetime borçluyum. Ortağım Mösyö Debray bana 700 bin frank kaybettirdi. Bu kayıptaki payını ödesin. Böylece birlikte iş yapmaya devam edeceğiz.
Aksi takdirde bana bu 700 bini ödeyemeyeceğini bildirsin ve müflislerin yaptığı gibi ortadan kaybolsun. Ulu tanrım, haberleri doğru çıktığında sevimli bir genç olduğunu biliyorum ama asılsız olduklarında etrafımda ondan daha iyisini yapacak onlarca genç var.
Madame Danglars şaşkına dönmüştü. Yine de bu son saldırıya karşı koymak için olağanüstü bir çaba harcadı. Bir koltuğa yığılıp Wilford'u, akşam yemeğinde olanları, birkaç gündür ailesinin üzerine çöken ve eve bir süreliğine yerleşmiş gibi görünen sükuneti, utanç verici tartışmalara dönüştüren o felaketler dizisini düşünmeye başladı. Barones bayılmamak için elinden geleni yapsa da ona hiç bakmayan Danglars tek bir söz etmeden yatak odasının kapısını kapadı ve kendi odasına geçti. Böylece yarı baygınlığını atlatan Madame Danglars kötü bir rüya gördüğüne inanabilirdi.